Ayrım 27.
İstanbul bir umut kapısı. İş olmadığını bile bile gelecekler. Bu umut duvarına başlarını mutlaka bir kere vuracaklar. Ondan sonra başka umut kapısı deneyecekler. Akın akın nerede iş adı duyarlarsa oraya koşacaklar. Anadolu toprağı insanlarını artık açlıkla karşı karşıya getirir. Bugün Doğu Anadolu aç diyorlar. Yarın Orta Anadolu, Güney Anadolu. Bence Anadolu ezelden beri aç. Ama şimdi açlık son kertede. Pek yakında göreceksiniz, karıncalar gibi, arılar gibi şehirlere akacaklar. Şehirlere üşüşecekler. Bekleyin neler göreceksiniz. İşsizlik oyuncak değil, açlık hiç oyuncak değil. Biz tutturmuş sömürülmekten söz ediyoruz. Sömürüle sömürüle insanlar bu hale gelmişler. Ölümden öte köy yok derler. Açlıktan öte de yol yok. Ey sömürücüler, ağalar, bundan böyle neyi sömüreceksiniz? Şöyle bir hikaye anlatırlar. Bey çok zalimmiş, vergi vermeyen köylülere yapmadığı işkenceyi bırakmazmış. Koltuk altlarına yumurta koyarmış, hem de kızgınından. Sonra öldürtürmüş de. Ne yaparsa yapsın bey, köylüler vergilerini veremezlermiş. Onlar vergiyi veremedikçe de bey zulümlerini arttırırmış. Bir gün bey banyo yapıyormuş, karısı yanına girmiş. Bey demiş, bana bir kuruş ver, hemen şimdi. Bey, görüyorsun ki çırılçıplağım demiş. Yıkanıp giyineyim olur. Karısı dayatmış. Hemen şimdi istiyorum. Sen deli misin? Yok demiş bey. Kadın tutturmuş. İstiyorum da ille istiyorum. Bey, yok yok işte diye feryadı basmış sonunda. Kadın en sonunda demiş ki, işte o köylüler de senin şu şimdiki halinde. İstediğin kadar zulmet, bir kuruş alamazsın. Kıssadan hisse. Ben umudumu politikacılardan kesince ağalara yalvardım yakardım. Sizin aklınız yok mu dedim. Bu politikacılar görmek istemiyorlar. Siz de mi görmek istemiyorsunuz? Siz işin içindesiniz dedim. Ölmüş toprak üstündeki halktan ne alabilirsiniz dedim. Önce şu toprağı ölümden kurtarın ki siz de daha çok kazanasınız. Alın işte şimdi ne oluyor? Çıplaklar bir lokma ekmek için şehirlere akın ediyor. Buralarda da iş bulamıyorlar. Yukarıdaki hikaye örneği, haydin bakalım halktan ne koparacaksınız? Söyler misiniz çıplaktan ne alacaksınız? Bir kuruş alabilir misiniz? Halbuki şu güzelim 20. yüzyıl, teknik yüzyılı, bilim yüzyılı. Ölmüş toprağı diriltmenin çaresi var. İşsizlere iş bulmanın, açları doyurmanın çaresi var. Kamber dedim, köyde daha rahattın. Burada sürünüyorsun, bir fırın köşesinde yatıyorsun. Köye gitsen tarlanda çalışsan ya, burada açlık, yoksulluk, burası gurbet. Kamber kocaman bir adam gibi, iş bildiğin gibi değil dedi. İş eskisi gibi değil, şimdi toprak verimsiz, ot bile bitmiyor dedi. Kış yarısı olmadan ekmeğimiz bitiveriyor. Tüm köy aç kalıyor. Onun için köydeki külfetin yarıdan çoğu gurbete çıkıyor ki ürün yetsin. Hiç olmazsa köyde kalanlar aç kalmasın. Ben İstanbul'dan bir daha gidemem. Biliyorum Kamber bir daha köye gitmeyecek. Kamberler gelip sersefil şehirlerde aç aç dolaşacaklar. Ben size diyorum ki siz hiç tarihi okumadınız mı? Açlar şehirleri doldurursa bunun örnekleri yok mu? Bir şey daha biliyorum. Uyarmalar para etmez. İnsanlar akılla iş görseler de çoğunluk, dünya böyle bir dünya olur muydu? Ben gene söylüyorum. Tezelden toprağı diriltmeye doğru. Bir çalışma kazanma eşitliğine doğru, bir el birliğiyle çalışmaya doğru, işsizlik kervanı büyüyor, genciyle, yaşlısıyla, çoluk çocuğuyla Anadolu toprağından kopup şehirlere akıyor ve burada da işsiz kalıyor, başını imkandan imkana vuruyor. Bir gün bütün mümkünlerinin, çarelerinin kapandığını gördüklerinde ne olacak? Bizim yazar olarak durumu gördüğümüzü, bildiğimizi söylemek ödevimiz. Çok gülen çok ağlar. Nasıl bir dünya mı? Haksızların olmadığı bir dünya. İnsanların hepsinin mesut olduğu, hiç olmazsa iş bulduğu, doyduğu bir dünya. Hırsızlıkların, başkalarının hakkına tecavüz etmelerin bol bol bulunmadığı ne demek? Hiç olmadığı bir dünya. Sevilmeye layık küçücük kızların orospu olmadığı, geceleri hacı ağaların minicik kızları caddelerden 25 lira pazarlıkla otellere götüremediği, her genç kızın namuslu bir delikanlı ile konuşabildiği, para için namus, ar, haya, hayat, gece, gündüz satılamadığı bir dünya. Muhabbet delallarının günde 30 lira kazanmadığı bir dünya. Sokaklarda sefillerin bulunmadığı bir dünya. Kafanın, kolun çalışabildiği zaman insanın muhakkak doyabildiği, eklenebildiği bir dünya. İçinde iyi şeyler söylemeye, doğru şeyler söylemeye selahiyetler kıvranan adamın korkmadan ve yanlış tefsir edilmeden bu bir şeyleri söyleyebildiği bir dünya. Abası yanık. Said'in çizdiği dünyanın bu kadarı bu sözlerde. Gerisi de bütün eserinde. Kim ne derse desin, kim nasıl açılırsa açıklasın, Said insanların, çalışanların yanında, onları sömürenlerin karşısında. Said Faik bizim edebiyatımızın en öfkeli kişisiydi. Bizim hiçbirimiz sömürülenlerle karşı Said Faik gibi öfkemizi yalım gibi kusamadık. Bunu demekle sömürücülere karşı savaşan edebiyatımızın öteki kişilerini küçümsemek istemiyorum. Herkesin güzel işi ve güzel yeri oldu bu işte. Belki de Said en öfkeli kişimizdi. Said şiddetlerin adamıydı desem yanılır mıyım? Sevince sonuna kadar sever, kızınca da öyle. Said'in büyük gücü belki bu iki uçtadır. Sanatını büyüten, geliştiren, sevme ve kızmanın sonsuzluğundadır desem yanılacağımı hiç sanmıyorum. Açın hikayelerini okuyun. Her hikayesi sevdiği insanlar üstüne. Onun sevdikleri halktır, çalışan kişilerdir. Bir sevda türküsüdür. Sıcak candan tertemiz pırıltı içinde bir sevda türküsü. Bir de kızdığı insanlardan söz eden hikayelerini, yani sömürenlerden söz eden hikayelerini okuyun aman Allah. Küfrün, öfkenin mini bir para. O yüreği sevgi dolu Said Faik ne hale gelmiş, taşıp köpürüyor. Ben çok iğreniyorum şimdi. Bir takım insanlardan iğrenecek kadar sert olabildim şimdi. Said Faik'in yaşadığı günlerde ben o kadar iğrenmeyi bilmezdim. En kötüleri, zalimleri, sömürücüleri ne kadar öfkelenirsem öfkeleneyim, bir hoşgörür tarafım vardı. Ben insanlardan bir takım kötü, kötülenmeyi hak etmiş insanlara karşı ilk iğrenme duygusunu bütün şiddetiyle Said'in hikayelerinde buldum. Bu adam derdim hep içimden, bu kadar sömürücü de olsalar insandırlar. Bu insanlardan nasıl iğreniyorsun? Şimdi anlıyorum ki insan iğrenebiliyormuş. Hem de nasıl? Said Faik bütün gücünü iki şiddet üstüne kurmuştur, dedim. Kesinlikle kestim, şuraya koydum. Olur mu böyle? Said Faik böyle iki sınırın içine sokulabilir mi? Onun kadar zengin duygulu, onun kadar çok taraflı bir adam. Sevdiklerine, yani sevdiği, saygı duyduğu, ter döken insanları hiç öfkelendiği olmaz mı? Kendi anlatır bir hikayesinde. Onlardan gördüğü bir kalleşlik onun yaşama biçimini değiştirmiştir. Hani pay hikayesindeki kalleşlikler. Orada Said sömürücüden iğrendiği kadar haksızlık eden kendi adamlarından, dostlarından da iğrenir. İğrenir ama onları azıcık okşar, onlara ne yapsınlar der gibi bir hali de vardır. Belki bu Said'in insanlığının bir kusurudur. O kadarcığı da olsun. Koşulların kötülüğü insanoğlunu esir etmiştir. İnsanları kötülüğe çekip durur. Ve insanlar kötülüklere gitmemek için direnir. Bu kadarı da bir sanatçıya çok görülmesin. O, insanoğlunun çocuklarını, çalışan, kendine alın terine vermiş, işine adamış yaşlılarını sever. Onlar daha az hilesizdir. Onlar yıllar yılı kendilerini işlerinin güzelliğine vermiştir. Hallacın yaşlı adamı, bir çocuk arılığında, bir ter güzelliğindedir. Gün oğla harman olanın mercan ustası, insan soyunun en güzel kişisidir belki. Bir mercan ustayı görmedik, bilemedik. Onu bize Said anlattı. Sevdik, canımızın içine koyduk, inandık, iman ettik. Şu dünyanın pisliğinde böyle çok güzel insan yaşar. Said'in sevinciyle sevindik, kendimizi mutlu kıldık. Mercan usta vardır ve daima da var olacaktır dedik. Öfkeli, hayran, kırılmış bir adam. Bütün bunların üstünde sevgi dolu bir insan. Dünya karşısında büyülenmişti. Büyümüş gözleriyle ne yapacağını şaşırmış bir hali vardı. Dünyadan gelecek en küçük bir kokuya damarlarını, en ince duygu tellerini germiş beklerdi. Bana öyle gelirdi ki, Said en küçük bir böcekle yaşar, onunla ölür, en küçük bir kaya üstündeki tohumla birlikte yeşerirdi. Bu büyülenmiş adama dünyanın hiçbir şeyi gizli saklı değildi. Dünyada bu karşısında büyülenmiş adama her şeyini cömertçesine vermiş, al alabildiğin kadar demişti. Ve Sait bize büyülendiği dünyadan güzellikler sunmuş, o da bizi büyülemişti. Yüzyıllarca insanlarımızı büyüleyip duracaktır. Sait Burgaz Adası'nda otururdu. Kışın o adada kimsecikler yoktur. Birkaç balıkçı, birkaç işsiz, birkaç bekçi. Onların da çoğu işinde gücünde. Yazın mı? Burgaz Adası beterin beteri olur. Said'in o sevmediği sömürücü insanların karıları, çocukları, bütün şımarıklıklarıyla adaya çökerler. Kışın yalnızlığın, insansızlığın, yazın insanların aşağılıklığının, haksızlığının, kirinin içinde Said. Koşullar onu bir cehenneme atmıştır. O çok rahatsız bir insan olmuştur. O tedirgin bir insandı. Bazı insan soyuna müthiş hayran oluyordu. Kafası gönlü öyle istiyordu. Bu insanları görmediği, insanlarla kafasında yaşadığı zamanlardı. Bu sevgi, bu hayranlıkla insanların arasında dalıyor, insanlardan gördüğü en küçük bir haksızlık, aşırılık karşısında deliye dönüyordu. Deliye dönüp gene kabuğuna çekiliyor, gene kafasında insanlarla yaşamaya başlıyor, gene sevgi dolu, mutluluk dolu insanların arasına çıkıyor, az sonra da balonun iğne sokulmuş gibi bütün bunlardan boşalarak kabuğuna geri çekiliyordu. Bir gün Said'e böyle bir hikaye yazacağımı söyledim. Uzun uzun konuyu anlattım. Hikayede yer Burgaz'dı. Ev Said'lerin eviydi. Said hikayeyi dinledi. Ne hastır dedi ne de sövdü. Düşündü. Ulan dedi, beni yazmak istiyorsun ama yazamayacaksın. Hikaye de iyi ama yazamayacaksın dedi. Said mi etkiledi beni? Ne oldu? O gün bugündür hikayeyi yazamadım gitti. Halbuki ona hikayeyi yazıp kendisine okuyacağımı söylemiştim. Şimdi düşünüyorum da acaba Said bu muydu? Biliyorum bu değildi. Bu değildi ama bu hikayede azıcık Said yok mu? Said bir güzellik adamıydı. Bir sanatçıydı. Hani bir şey derler, tuttuğu altın olsun. Said gerçekten gördüğünü sonra da görüp tuttuğunu altın eden bir kişiydi. Papaz efendi hikayesini alın eli. Ne olmuş? Bir papaz, papaz içer, bir de bahçe beller. Sonra da türkü söyler. Sonra da karnı şişer, ölür. Verin bu konuya başka bir hikayeciye, isterse büyük olsun hikayesi. Herkes çiğner sakızı. Çingene kızı getirir tadını derler. Bu konu Sait Faik'indir. Konusu papaz efendisini öylesine sever ki bu hikaye onun dilinde erişilmez bir yapıt olur. Bu adam bu hikayenin güzelliği, ustalığı karşısında küçük dilini yutar. Menekşe Vadi, hikayesini alın. Ne var onda diyeceksiniz, değil mi? Bir bahçıvan bir gün pazara mal getirir, sonra da geri dönmeyi verir. İstanbul'da evinin burnu dibinde tam 7 yıl yaşar. Çalışır, metresler tutar, bıçaklar bıçaklanır, dop dolu bir 7 yıl yaşar. Bir kere olsun karısını aklına getirmez. Sonra bir gece kafayı çeker, geriye döner. Hiçbir şey olmamış gibi karısı onu karşılar. Sabah olur sanki şehre dün gitmiş gibi gene işine koyulur. Şehre mal götürür. İşte şu anlattığım da Said'in elinde bir büyü olur. Bir şaheser. Ben bu hikayeyi okudukça hep insanoğlu bir şeyi bu kadar güzel nasıl anlatır derim. Onun anlattığı her şey büyülüdür, güzeldir. Doğa onda da doğadan daha gerçektir. İnsanlar ondan, insandan daha gerçek ve güzel. Bu kadar güzeli bir araya getiren adamın dili de bana sorarsanız Said Faik, Türk dilini yaratan, güzelleştiren bir büyük kişidir. Şimdiye kadar Yunus da, Karacaoğlan da içinde onlar kadar Türk dilini güzel yazan, bu dili güzelleştiren, büyüten kimse çıkmadı. Çok olağan bir şey. Doğayı insanları bu kadar yürekten anlatan bir kişi elbette ki dilini de öyle yürekten yazacaktı. Doğa insanlar edebiyatımızı nasıl etkilemekte devam edecekse demek istediğimi anlatamayacağım diye korkuyorum. Said edebiyatımızı öyle etkileyecektir. Doğa gibi demek istemiyorum. Yani onun gibi sağlam bir öge olarak. Hay Allah kahretsin, gene anlatamadım. Yani gökyüzü, bulutlar, insanlar gibi. Gene olmadı. Artık anlayıverin. Diyorum ki dilimizde, hikayemizde iyi ki Said Faik var. Sanırım ki bir edebiyatta bir Said Faik'in olması zor iş. Belki Said Faik'in edebiyatımızda benzeri olmayacak. Bir edebiyatta bir Sait Faik mutlaka olmalı. Sait de bir edebiyatı ışıklandıran, aydınlatan, bir edebiyatın tuzu olan bir şey var. Bunu iyi yakıştırdım sanırım. Sait bizim tuzumuz. Sait Faik'in bir sözü vardır. Hiç aklımdan çıkmaz. Sait için yazdığım bir her yazıya bu sözleri sokuştururum. Orhan Veli için bir yazı yazmıştım. Onun ölümünden sonra. Aşağı yukarı demişti ki, Orhan'ın şiirlerini okuyanlar adam öldüremezler, insanlara kötülük edemezler, insanları sömüremezler. Bu sözler Orhan kadar, Orhan'dan da daha çok Said'e yakışıyor. Sait Faik'in hikayelerini okuyanlar adam öldüremezler, insanlara kötülük edemezler, sömürücü olamazlar, sömürücülerle birlik olamazlar. İnsanlar nerede aşağılanıyorsa ona karşı koyarlar ama gerçekten yürekten insanca okuyanlar. Said'i bu ağzı karalar gibi, bu kötüler gibi süs için, Said'i de okuduğum demek için okumayacaksın. Said'i onun yazdığı yürekle okuyacaksın. Ek. Yazıyı bitirdikten sonra aklıma geldi. Başlığına baktım. Bu başlığı niçin koydum ola diye düşündüm. Sait Faik'in Havada Bulut adlı kitabı önümde duruyordu. Başlığın bulunduğu sayfa da açıktı. Okuyorum. Ben hiç gülmedim demem. Güldüm. Hem ben ne zaman gülmek istesem anamın bir sözü hatırıma gelir. Çok gülen çok ağlar sözü. Bir türlü istediğim gibi gülemem. Şöyle hani insanlara selam kabilinden gülmek mecburiyeti vardır. En mesut anımda o kadar gülebildim. Selam makamında hiç gülümsemedim. Sonradan ağlayacağımdan korktum. Bu başlıkta Sait'teki iki ucu anlatmak istiyordum. Sevgiyle kızgınlığı onun için koydum bu başlığı. Bir de bana öyle gelir ki bu söz Sait Faik'i çok etkilemiştir. Vazgeçtim. Doğru değil. Sait gibi adamlar ağız dolusu gülerler. Deli gibi ağlarlar. Severler, iğrenirler. Hepsine de hakkını vererek. Hem çok ağlarlar hem de çok gülerler. Said'in hikayelerinde hepsi var. Mayıs 1964. O insanlar ki mutludurlar. Amber Ağa derlerdi. Yaşlı bir kişiydi. Aksakalları vardı ve çok zayıftı. Konuştuğu zaman candan, ta derinden, yüreğinin en sıcak yerinden konuşuyordu. Şu ömrümde bu kadar sevgi dolu az insana rastladım. Ağa, dağı taşı, bulutları, çiçekleri, hayvanları, tekmil yaratığı severdi. Ağzını açınca bir sevgi çağlayanıdır boşanırdı. Amber Ağa, ben onu tanıdığım sıralar bir değirmende çalışıyordu. İşi zor, verimsiz bir işti ama o hayatından memnundu. Amber Ağa bir derebeyinin kardeşiydi. Hem de en büyük kardeş. Baba derebey ölünce beyliğin idaresi Amber Ağa'ya kalacaktı. Bir gün baba hastalanmış, çocuklarını başına toplamış, vasiyetini yapmış. Oğlum Amber benim yerime geçecek demiş. Oğullar babanın başında bulunanlar bu işe Amber çok sevinecek sanmışlar. Halbuki Amber iki göz iki çeşme, baba demiş, ben beylik istemem, ben beylik yapamam, fakir fıkaraya zulmedemem. Bana beylik yerine şu aşağıdaki değirmenin idaresini ver. Bey de al senin olsun, dilediğini yap karşılığını vermiş. Küçük kardeş bey olmuş, Amber Ağa değirmenci. Amber Ağa duramayan, dünyayı araştıran bir adam. Aramış taramış, kendi kendine gerçeği bulmuş. Ben Amber Ağa'yı tanımazdım ama ününü duyardım. O değirmenciliği, derebeyliğe değişmeyen adam olarak ünlüydü. Bir gün beni aramış buldu. Ben o zamanlar 20-22 yaşındaydım. İlk sözü, sizler ki ne mutlu insanlarsınız, bu kadar genç yaşta insanın en büyük gerçeğine vardınız ve bu uğurda dövüşüyorsunuz. Ben 50'sinden sonra ancak buraya gelebildim. Geç kalışına çok hayıflanıyor, talihini bağışlamıyordu. Bir şeyi daha diline pelesenk etmişti. Kavgada hiç kimseden hiçbir şey beklemeyeceksin. Her şey kir götürür, kavga kir götürmez. O kadar temiz girişeceksin ki işe, yalnız be yalnız kavgayı sen vereceksin. Hiçbir şey almayacaksın kavgadan. En küçük bir şey alırsan kavgadan her şeyi yitirirsin. Kavgaya bir şey olmaz, sen yitirirsin. Kavgadaki insan kadar kimse mutlu değildir. Kavgadaki tertemiz insanın eriştiği mutluluğa hiç kimse erişemez. Bu mutluluk insanın hayatı ne kadar sıkıntılı da olsa, acıyla dolu da olsa, İnsanın yani kavga adamının yaşamını cennet kılar. Kavgadaki insan cennetteki insandır. Amber Ağa bir şey daha söylerdi ve üstünde tartışırdık. Düşünce insanın hayatından her zaman önde olmalı. Kavga insanın hayatından her zaman ileride olmalı. Bunun aksi olursa kavga da yitirir, kavgadaki adam da yitirir. Kavgadaki insan şöhret düşünmeyecek, para düşünmeyecek, kadın düşünmeyecek, kişisel hiçbir fayda düşünmeyecek. Hele kavgasında hiçbir çıkarı olmayacak. Azıcık bir çıkarı varsa o iş kirlenmiş demektir, o insan yitirmiş demektir. Amber Ağa bir halk adamıydı. Hep insanlara eşitliği söyledi, gerçeği söyledi. Derdini anlayan anladı, anlamayan anlamadı. Başına çok işler açtılar. Hakkında çok dedikodu yaptılar. O köylülere topraksızlığı, sömürücülüğü, eşitsizliği söyledi. Yıllar yılı söyledi, yılmadı. Okumuş bir adam değildi. Hep düşünerek kendi kişisel çabasıyla varıyordu bir gerçeği. Bizim sosyalist gençlerin arasına katılıncaya kadar da hep insan gerçeğini düşünerek kendi kişisel deneyleriyle varmıştı. Aradan yıllar geçti. Amber Ağa birkaç yıl önce sessiz sedasız öldü. Belki şimdi mezarı bile belli değildir. Ama o bir halk adamıydı. O bir gerçek savaşçısıydı. Bulduğu, öğrendiği gerçekleri hiçbir zaman hiç kimseden çekinmeden önüne gelene söyledi. Dünyaya gelmek bir mutluluktur diyordu. Tabiat anaya borcunu ödeyeceksin. Ama nasıl ödeyeceksin? Zulme karşı, eşitsizliğe karşı, insanları aşağılayanlara karşı gelerek ödeyeceksin. Böyle de ödeyemezsin. İnsan gerçeği uğruna kelleni koyacaksın. Böyle de ödeyemezsin belki. Kavga uğrunda hain olarak suçlanmayı bile göze alacaksın. Ve ben bu sözleri hep dinledim. Amber Ağa niçin böyle konuşuyor hep diye şaştım. Ama neden sonra taşın sert olduğunu anladım. Ve bu kavgada kendi faydalarını, kişisel faydalarını kavgadan önce tutanları gördüm. Böylesi mutsuz insanlarla karşılaştım. Büyük halk adamı Amber Ağa'ya şimdi eskisinden daha çok saygı duyuyorum. Ondan çok şeyler öğrenmiştim. Şimdi bir şey daha öğrenmiş oldum. Veil dünyanın mutsuz kişilerine. Çolak Mustafa. Kimdi, neyin nesiydi, anası babası var mıydı, kimsecikler bilmiyordu. Ben onu gördüğümde 10 yaşlarında gösteriyordu. 10 yaşlarında gösteriyordu ama kocaman bir adamın gördüğü işten daha çok iş görüyordu. Çalışkanlığından dolayı ünü gittikçe de yayılıyordu. Çift sürmesini, harman savurmasını, atlara bakmasını, pamuk çapalamayı, pamuk toplamayı herkesten iyi biliyordu. Bir sabah daha gün doğmadan büyük anam dışarı çıkmış, bakmış ki duvarın dibinde bir çocuk büzülmüş oturur. Yanına varmış ki uyur. Uyandırmaya kıyamamış. Gözden de ırak tutmamış. Çocuk uyanmış, gözlerini ovuşturmuş, yanına yönüne şaşkınlığa bakmış. Büyük anam varıp elinden tutmuş. "Sen kimin oğlusun yavrum?" diye sormuş. "Bana Çolak Mustafa derler," demiş çocuk. "Sen benim adımı duymadın mı ana? Ben şimdi çalıştığım evden kaçtım. Çalışmak için size geldim. Beni kimseye vermeyin. Sizin oğlunuz olmak istiyorum. Karnım da bir aç ki. Karnımı doyurun da bana bir iş verin. Ne olursa o yaparım." Çolak Mustafa kirpas içindeymiş.